Ayrım 25. Shogun James Clavell. Sayfa 333. 40. Mishima'ya 9 günde gidebildiler ve her gecenin bir bölümünü de beraber geçirdiler. Yoshinaka farkına varmadan onlara yardım etti. Adam her handa onlara bitişik odalar seçiyor ve itiraz etmeyeceğinizi umarım Lady Toda diyordu. Böylece güvenliği sağlamak daha kolaylaşıyor. Mariko bunu kabul ederek ortadaki odaya yerleşiyordu. Kiku ve Gyoko bir yandaki, Blackthorn'da öbür yandaki odada kalıyorlardı. Kadın gecenin karanlığında hizmetçisi Chin Moko'yu odasında bırakıp Blackthorn'un yanına gidiyordu. Mariko sonunda Gyoko, Kiku ve gruptaki bütün kadınların durumu öğreneceklerini de biliyordu. Fakat buna da aldırmıyordu. Kendisi samuraydı ve diğerleri değildi. Yani kendisinin sözlerine inanılırdı. Ancak yakalanırsa durum değişirdi. Ama Yoshinaka bile gece davet edilmeden onun odasının kapısını açamazdı. Herkes Blackthorn'un yatağını Chin Moko veya Han'dan bir hizmetçiyle paylaştığını sanmaktaydı. Bu durumda Mariko'yu ancak kadınlardan biri ele verebilirdi. Böyle bir şeyi yapacak kadın da çok acı çekerek öldürülürdü. Sonra Mariko isterse Mishima veya Yedo'ya varmadan bütün kadınları bir bahaneyle öldürtebileceğinin de farkındaydı. Kendisine bu hak verilmişti. Mariko Toranaga'nın bu ölümlere itiraz edeceğini de sanmıyordu. Onun için Mariko kadınlardan korkmuyordu. Sadece Blackthorn Japon değildi ve duygularını gizlemesini bilemiyordu. Yüzünden, halinden veya gururundan durum sezilecekti. Mariko hem kendi hesabına değil Blackthorn'u düşünerek korkmaktaydı. İlk gece sonunda sevmenin ne olduğunu biliyorum diye fısıldadı. Artık kendisini tümüyle aşka bıraktığı için de erkeğin tehlikeye girmesinden korkuyordu. Seni seviyorum fakat senin hesabına çok korkuyorum. Erkeğe sarılmış aşıkların dili olan Latinceyi konuşuyordu. Seni sevmekle mahvettim. Artık ikimiz de mahvolmuş sayılırız. Seni mahvettim, bu doğru. Hayır Mariko, birden bir şey olacak ve bu durum düzelecek. Bu işe girişmemeliydim, suç bende. Yalvarırım üzülme, karma karmadır. Mariko sonunda inanmış gibi davranarak erkeğin kollarında eridi. Fakat Blackthorn'un kendi kendine kötülük edeceğinden de emindi. Geceler çok zevkliydi. Her biri eskisinden çok daha güzeldi. Gündüzler de Mariko için kolay, erkek için zordu. Adam hata yapmamak için çok dikkatli davranmak zorundaydı. İlk geceden sonra atlara binip diğerlerinden biraz ileride giderlerken Mariko hata olmayacak dedi. Sen güçlüsün, sen samuraysın, hata yapmayacaksın. Peki Yedo'ya gidince? Şimdi Yedo'yu düşünme, seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. O halde neden böyle üzgünsün? Üzgün değilim, böyle susmak azap veriyor. Aşkımı dağların tepelerine çıkıp bağırarak duyurmak isterdim. İkisi de kimsenin durumu fark etmediğinden emindi. Ama daha yolculuğun ilk gününde Kiku tahtirevanlarında oturarak onlara ne olacak Gyoko-san diye sordu. Felaket Kiku-san, gelecekten bir şey umamazlar. Adam duygularını iyi gizliyor. Fakat kadının aşkı yüzünden okunuyor. Ona bak, bir genç kız gibi. Oh ne kadar budala. Ama ne kadar da güzel ne. İnsanın böyle tatmin olması ne harika bir şey ne. Fakat öyle de olsa onların sonunu kimse için istemem. Kiku Yoshinaka onları yakalayınca ne yapacak diye sordu. Belki yakalamaz. Yakalamaması için dua edeceğim. Erkekler çok budala oluyorlar. Budaya şükürler olsun, kadınlarla ilgili şeyleri hiç sezmiyorlar. Biz Yedo'da kendi işimize gidene kadar onların yakalanmayacaklarına dua edelim. Bizi bu işten sorumlu bulmamaları için dua edelim. Bir kadının birden bu kadar güzelleştiğini de ilk kez görüyorum. Ama Buntaro-san'ın önünde suçlandığı zaman kırılmış bir kamelya gibi solacaktır o kadın. Karmaları böyle, yapabileceğimiz bir şey yok. Yoshinaka Kano nehrini izleyerek onları handan hana götürüyordu. Daima yolculuklarını erteleyecek nedenler çıkıyor ama adam bunları aldırmıyordu. Toranaga ona gizlice acele etmeye gerek olmadığını, onları yeni ayda Tedo'ya getirmesinin uygun olduğunu söylemişti. Erken değil, geç gelmelerini istiyorum Toshinaka-san, anladın mı? Samuray da evet efendimiz diye cevap vermişti. Şimdi de böyle gecikmesini sağlayan Kami'ye şükrediyordu. Böylece vakit kazanıyordu. Mishima'da Lord Hiro Matsu'ya veya Yedo'da Lord Toranaga'ya rapor vermesi gerekecekti. Bu arada görmeye dikkat ettiği şeyi değil, düşündüklerini mi söylemeliydi acaba? Kendi kendine, ay dedi, mutlaka ben yanılıyorum. Lady Toda'nın değil o barbarla başka bir erkekle de ilgisi olamaz. Fakat görmek görevin değil mi? Kanıt bulmalısın. Onları kapalı kapı arkasında yatarken yakalamalısın. Bunu yapmazsan seni suçlayacaklar, ne? Çok dikkatli davranıyorlar ama bunu başarmak da kolay. Ama ancak bir ahmak gidip böyle bir haberi verebilir. En iyisi budalar rolü yapmak değil mi? Dua et de kimse onları ve dolayısıyla seni ele vermesin. Kadının hayatı sona erecek. Hepimiz mahvolacağız. Onun için gözlerini başka tarafa çevir ve onları da karmalarına bırak. 41. General Toda Hiro Matsu, Mariko'nun sunduğu gizli mektubu aldı. Toranaga'nın mühürlerini kırdı. Lord Toranaga kısaca teslim olmaya karar verdiğini yazıyordu. Hiro Matsu'ya kendisi gelene kadar sınırı tutmasını ve Kuanto'ya kimseyi sokmamasını emrediyordu. Bu arada Ishido veya Doğu'dan gelecek habercileri hemen göndermesini belirtiyordu. Ayrıca Anjinsan'la ilgili bazı şeyler de eklemişti. Yaşlı asker bezgin bezgin bu mektubu ikinci kez okudu.
Şimdi Yokose'de Lord Toranaga ile ilgili bulduğun her şeyi bana anlat.
Mariko anlattı.
Şimdi bana kendi düşüncesini söyle.
Kadın yine denileni yaptı.
Demek oğlum daha Lord Zataki ile karşılaşma olmadan efendimin yenileceğini söyledi.
Evet efendim. Kente egemen şato kulesinde derin bir sessizlik oldu. Hiro Matsu ayağa kalkarak kalın duvardaki mazgal deliğine yaklaştı. Sırtı ve eklemleri ağrıyordu. Uzun kılıcını da gevşekçe tutmuştu.
Anlayamıyorum.
Efendim?
Ne oğlumu ne de efendimi anlayabiliyorum. Biz Ishido'nun çıkaracağı orduları yarıp geçeriz. Bu teslim olma kararı...
Genç kadın zevkle yıldızlarla dolu gökyüzüne bakıyordu. Yaşlı adam ona döndü.
Seni çok iyi gördüm Mariko-san. Eskisinden daha da gençsin. Sırrın nedir?
Kadının boğazı birden kurudu. Bir sırrım yok efendim. Dünyasının parçalanmasını ekledi. Ama o an geçti ve yaşlı adam her şeyi gören gözlerini yine aşağıda kalan nehre dikti.
Şimdi bana Osaka'dan ayrıldığın andan itibaren olan her şeyi anlat.
Mariko sözlerini bitirdiği zaman epey geç olmuştu. Anjinsan'la ilişkisi dışında her şeyi anlatmıştı. Ama bu arada adamdan hoşlandığını da dikkatle açıklamıştı. Toranaga'nın ona değer verdiğini ve kendisinin de bilgili olmasından zevk aldığını söylemişti. Yaşlı adam ağrısını dindirebilmek için hala dolaşıyordu. Artık bu karara neden varıldığını da anlamıştı. Hiro Matsu kendi kendine,
sağ olduğum sürece böyle bir şeye izin veremem dedi. Ben hala başkomutanım. Onun için de efendimin şerefini ve evini korumak benim görevimdir. Hatta onu kendisinden de korumak zorunda kalabilirim. Onun için ona şöyle demeliyim. Dinleyin efendim, beni affedin ama bu sefer sizi dinleyemeyeceğim. Bu kez gururla size karşı geleceğim. Gidip oğlunuz Lord Sudara ve karısı Lady Genjiko'yu bulacağım. Onlarla birlikte kızıl gökyüzünü emredeceğiz. Yağmurlar dinince savaş başlayacak. Kuanto'daki son erkekle düşmanın karşısında ölene kadar sizi Yedo şatasında güvende tutacağım. Ne pahasına olursa olsun. Siz ne derseniz deyin, bunu yapacağım.
42. Erasmus öğle üzeri güneşinde Yedo rıhtımında pırıl pırıl parlıyordu.
Aman tanrım, şuna bak Mariko, ömründe bu kadar güzel bir gemi gördün mü? Biçimine bak.
Gemi 100 metre ötedeki engellerin arkasındaydı ve yeni halatlarla iskeleye bağlanmıştı. Erasmus yeni ziflenip boyanmıştı. Fırtınada kırılan direğin yerine ambardaki yedek takılmıştı.
Yeni denize inmiş gibi duruyor Mariko, şu toplara bak. Gençler çok çalışmışlar anlaşılan. Ne güzel değil mi? Bakus, Wink ve diğerlerini görmek için sabırsızlanıyorum. Gemiyi böyle bulacağım hiç aklıma gelmemişti. Aman ne güzel.
Mariko gemiye değil ona bakıyordu. Kendisi unutulmuş, yerini bu gemi almıştı. Kendi kendine ziyanı yok dedi, yolculuğumuz sona erdi. O sabah son devriyelerin yanından geçerek Yedo'ya gelmişlerdi. Yine yol kağıtları kontrol edilmiş ve onları nezaketle geçirmişlerdi. Ama bu kez onları bir onur muhafızı bekliyordu.
''Bizi şatoya götürecekler Anjinsan. Sen burada kal. Bu gece Lord Toranaga'yı göreceğiz.''
''İyi, o halde bol vaktimiz var. Dinle Mariko-san. Rıhtım bir mil ötedeymiş, gemim de orada bir yerde. Komutan Yoshinaka'ya bizi oraya götürmesini söyler misin lütfen?''
Samuray önce buna razı olmamış, böyle bir emir almadığını söylemişti. Fakat Blackthorn adamla nazik ama kesin bir tavırla tartışmıştı. Sonunda da Yoshinaka buna razı olmuş ve kısa bir süre için gemiye bakabileceğini belirtmişti. Böyle izin vermesinin nedeni de Anjinsan'ın Hatamoto olması, yani bazı haklara sahip bulunmasıydı.
Toranaga Hiromatsu'nun geliniyle yollamış olduğu parşömeni alarak tekrar okudu. Mariko onun elinin titrediğini fark etti. Adam sabırsız sabırsız ruloyu bir yana atarak ''Neden Yedo'ya gelmeyi istiyor?'' diye söylendi.
''Bilmiyorum lordum, özür dilerim. Sadece size bu mektubu vermemi söyledi.''
''Yoshinaka yolda nasıldı?''
Kadın bu soruyu sabırla ikinci kez yanıtladı.
''Çok becerikli ve yetenekli bir samuray, bizi vaktinde buraya getirdi.''
Lord Toranaga'nın somurtkan hali kadını şaşırtmıştı. Ne yapacağını bilmiyordu. Adamın efsaneleşmiş iradesinin böyle kırılması için aslında neden yoktu. Belki de yenilmek onu yıktı diye düşündü. O olmazsa hepimiz mahvolduk demektir. Oğlum da mahvolur, Kuvanto da kısa süre sonra başka ellere geçer.
Adamın sıkıntısı Mariko'yu da etkilemeye başlamıştı. Zaten sokaklarda da şatoda da bu sıkıntılı havayı sezmişti. Neşesi, canlılığı ve hayat doluluğuyla ünlü kent birden ölmüş gibiydi. Toranaga söylendi.
''Ben Hristiyanların bu topraklara ilk geldikleri yıl doğmuşum. Hristiyanlar o günden sonra bize rahat vermediler. 58 yıl sadece tatsızlık, ne?''
''Böyle sinirlenmenize üzüldüm efendim. Acaba başka bir şey var mı?'' İzninizle.
Toranaga'nın ne demek istediğini düşünüyordu.
Otur, henüz sözlerimi bitirmedim.
Toranaga çıngırağı çalınca kapı açıldı.
Buntaro-san'ı yollayın.
Buntaro içeriye girerek eğildi. Kaşları çatık, suratı asıktı. Kendisini selamlayan karısına aldırış bile etmedi. Kadın uyuşmuş gibiydi.
Buntaro-san, en kısa zamanda beni karının yanında görmeyi istemiştin değil mi?
Evet lordum.
Arzun nedir?
Buntaro, Anjinsan'ın başını almama izin vermenizi rica ediyorum diye konuştu.
Neden?
Beni bağışlayın, fakat karıma bakışlarını beğenmiyorum. Bunu ilk kez onun önünde size söylemeyi istedim. Hem kendisi bana Anjiro'da hakaret etti. Artık bu utançla yaşayamam.
Toranaga donup kalmış olan Mariko'ya baktı.
Karını ona cesaret vermekle mi suçluyorsun?
Ben onun başını almak için izin istiyorum.
Karını ona cesaret vermekle mi suçluyorsun? Soruma cevap ver.
Beni bağışlayın efendim. Böyle bir şey düşünseydim aynı zamanda onun başını da almam gerekirdi.
Buntaro gözlerini yerdeki hasırlara dikmiş güçlükle konuşuyordu.
O barbar sürekli düzenimi bozuyor. Onun sizin için de zararlı olduğunu düşünüyorum. Kafasını almama izin vermeniz için yalvarırım. Ya da bırakın karımı yanıma alayım. Bu gece ikimiz birden size yolu açmak için birlikte gideriz.
''Buna ne diyorsun Mariko-san?''
''Kendisi kocamdır, vereceği kararlara uymam gerekir. Ancak siz karşı çıkarsanız durum değişir efendim, bu benim görevim.''
Toranaga kadına da adama da baktı ve birden sesi sertleşti. Bir an için yine bildikleri eski Toranaga olmuştu.
''Mariko-san, 3 gün içinde Osaka'ya hareket edeceksin. Benim için orayı hazırlayacaksın, beni orada bekleyeceksin.'' ''Buntaro-san, buradan ayrıldığım zaman muhafızlarımın komutanı olarak benimle geleceksin. Biriniz benim tanığım olduktan sonra sen ya da bir adamım Anjinsan'ın başını rızasıyla ya da rızasızca alabilir. Buntaro-san.
Buntaro yutkundu. Efendim lütfen Kızılgök.
Dilini tut. Kim olduğunu unutuyorsun. Sana 3 defa hayır dedim. Gelecek sefere istenmeden öğüt verirsen bir Yedo çöplüğünde karnını yararsın.
Buntaro alnını hasıra dayadı.
''Özür dilerim lordum. Terbiyesizliğimden dolayı özür dilerim.''
Mariko da Toranaga'nın böyle kaba bir tavırla bağırmasından utanmıştı. Duygusunu gizlemek için eğildi. Toranaga bir an sonra mırıldandı.
''Hiddetimi aşağılayın Buntaro-san. Tanığım olduktan sonra bu işi yapmana izin veriyorum ancak.''
Teşekkür ederim efendim. Sizi sinirlendirdiğim için beni bağışlayın lütfen. Size daha önce birbirinizle anlaşmanız için buyruk vermiştim. Bunu yaptınız mı?
Buntaro da Mariko da başlarını salladılar.
İyi, Mariko-san, bu gece köpek saatinde Anjin-san'la geleceksin. Artık gidebilirsin.
Kadın selam vererek odadan çıktı. Toranaga dik dik Buntaro'ya baktı.
Söyle, karını suçluyor musun?
Buntaro somurtuyordu. Beni aldatması düşünülemeyecek bir şey.
Kabul ediyorum. Toranaga pek yorguna benziyordu. Neyse, Anjin-san'ın başını yakında alacaksın. Şimdilik onun başının omuzlarının üstünde kalmasını istiyorum.
Teşekkür ederim efendim. Sizi sinirlendirdiğim için tekrar özür dilerim.
Bunlar sinir bozan zamanlar, kötü zamanlar.
Toranaga öne eğildi. Dinle, hemen Mishima'ya gidip birkaç gün babanın yerini almanı istiyorum.
Kendisi benimle konuşmak için buraya gelmek üzere izin istemişti. Bilmem ne söyleyecek. Neyse, Mishima'da güveneceğin biri olmalı. Lütfen Şafak'ta yola çıkar mısın? Takato yolundan gideceksin.
Efendim?
Buntaro Toranaga'nın sakin gözükmek için çaba harcamakta olduğunu gördü. Kendisini zorlamasına rağmen sesi titriyordu.
Takato'daki anneme özel bir haber götüreceksin. Kimseye oraya gideceğini söyleme. Ama kentten ayrılır ayrılmaz kuzeye sap.
Anlıyorum.
Lord Zataki bu haberi vermene engel olmaya çalışabilir. Bunu sadece annemin eline vereceksin. Anlıyor musun? Sadece ona. 20 adam al ve 4 nala oraya git. Lord Zataki'nin seni topraklarından geçirmesi için bir haberci güvercin göndereceğim.
Haber yazılı mı sözlü mü olacak efendim?
Yazılı.
Ya bunu teslim edemezsem?
Teslim etmelisin. Etmen gerekiyor. Bu yüzden seni seçtim. Fakat benim gibi sana da kalleşlik ederlerse, o zaman intihar etmeden bu haberi ortadan kaldırırsın. Bu kötü haberi duyduğum an Hanjinsan'ın kafasını aldıracağım. Bir aksilik olursa karnını ne yapayım?
Siz ölmeden önce onu da gönderin efendim. Kendisi değerli bir tanığı hak ederse onur duyarım.
Karının onursuzca ölmeyeceğine söz veriyorum. Bununla kendim ilgileneceğim. Lütfen haberi almak için Şafak'ta gel. Bunu sadece annemin eline vereceksin.
Buntaro tekrar teşekkür etti ve Toranaga'nın korkusunu böyle açığa vurmasından utanarak çıktı. Toranaga yalnız kalınca mendilini çıkararak terini sildi. Parmakları titriyordu. Buna engel olmaya çalıştıysa da başaramadı. Korkak bir budala rolünü oynayabilmek için çok güç harcamıştı. Bir yandan da aldığı haberlerin heyecanını bastırmak için uğraşmıştı.
Bu haberler doğru muydu acaba?
O Chiba diye düşündü. Demek kardeşimi dağlarından indirmek için yem olarak o cadıyı kullandılar. Fakat artık kardeşimin kadından çok daha fazlasını, Kvanto'dan da daha fazlasını istediği anlaşılıyor. Kendisi yönetimi ele geçirmeyi istiyor. O Ishido'dan nefret eder, Hristiyanlardan tiksinir. Şimdi de Ishido'nun o Chiba'yı arzu ettiğini duyarak kıskançlığa kapılmış. Bu yüzden Ishido Kiyama ve Onoshi ile arası açılacaktır. Çünkü aslında hain kardeşim şogun olmayı istiyor. Kendisi de bir Minowara, yani soyu şogun olmasına uygun. Ama arkasında gerekli sayıda adam yok veya Kuanto yok. Diğerlerini ele geçirebilmesi için önce Kuanto'yu alması gerek. Toranaga yeni öğrendiği şeyler sayesinde kardeşine oynayabileceği oyunları düşünerek zevkle ellerini ovuşturdu. Hem Kiyama ile Onoshi'nin arasını da açabilirim. Casusların Ishido ile Onoshi'nin anlaştığını haber verdiler. Ishido Onoshi'nin öldüğü gün Lord Kiyama'nın vatan ailesiyle suçlanarak idam edileceğine söz vermiş. Onun toprakları da Onoshi'nin oğluna geçecekmiş.
Kalkıp pencereden baktı. Ay yüzünden yıldızlar pek parlamıyorlardı. Yağmur bulutları da toplanıyordu. Bu da bütün tanrılar, üvey kardeşimin bu yemi yutmasına izin verin. Duyduklarım doğru olsun.
O anda bir yıldız kaydı ve bu isteğin tanrılar tarafından kabul edildiğini açıkladı. Toranaga kendi kendine sabırlı ol dedi. Sadece gerçekleri düşün, otur ve dikkatli düşün. Yaptığı rol yüzünden gerçekten bitkin düşmüştü. Ne sırlarını açtığı adamları, ne binlerce boş boğaz budala, ne de casuslar onun numara yaptığını anlayamamışlardı. Yokose de üvey kardeşinden o parşömeni almasının idam fermanını imzalamak olduğunu anlayarak yenilgiyi kabul etmiş gibi gözükmüştü. Aslında vakit kazanmaya çalışıyordu. Bütün ömrünce yaptığı gibi pazarlık, erteleme, uzlaşma planlarıyla meşguldü. Bir yandan da düşmanın can alacak bir noktasının ortaya çıkmasını bekliyordu. O an hiç düşünmeden öldürücü darbeyi indirecekti. Yokose'den beri ne avlanmış, ne gülmüş, ne yüzmüş, ne dans etmiş, ne de kendisine çok zevk veren noh oyunlarını seyretmişti. Tam tersine hayatının en zor rolünü, yalnız adam rolünü oynamıştı. Sıkıntılı, kararsız, aciz ve bitkin gözükmek ne kadar da güçtü. Masasına dönerek yazmaya başladı. Annesinden kardeşiyle arasını bulmasını ve böylece klanın geleceğini güven altına almasını istiyordu. Annesi belirli önerilerle bunu sağlayabilirdi. Önce üvey kardeşinden Lady Ochiba ile evlenmeyi düşünmesini rica etti. ''Benim kendisiyle evlenmem düşünülmez bir şey tabii kardeşim. Pek çok daimyo benim hırsa kapılarak bu işe kalkıştığımı söyleyecektir. Ama böyle bir evlilik senin için uygundur. Böylece ülkedeki barış güvene girer. Hem Yaemon'un ileride yönetimi eline almasını da sağlamış olursun. Sen mutlaka daha fevkalade bir eş olabilirsin. Fakat Lady Ochiba senden daha üstün bir koca bulamaz. İmparatorluğun düşmanları ortadan kaldırıldıktan ve ben Naipler Meclisi Başkanı olarak yerimi aldıktan sonra bu evliliği sağlamak için gökyüzünün oğluna başvuracağım. Ancak bu fedakarlık sayesinde de Taiko'ya verdiğimiz yemini tutabileceğimizden eminim. İkincisi sana vatan haini Hristiyan Lord Kiyama ve Onoshi'nin topraklarını da vaat ediyorum. İkisi barbar rahiplerle gizlice anlaşmışlar ve yakında Hristiyan olmayan daimyolarımızla savaşa girecekler. Barbarlar onlara ateşli silahlar vererek yardım edecek. Ayrıca sana Ishido ile birleşen Kyushu Hristiyanlarının topraklarını da vereceğim. O köyden çıkan generalin ben ölünce naipleri yöneteceğini açık açık söylediğini biliyor musun? Kendisi daha sonra meclisi dağıtarak veliahtın annesiyle evlenmek niyetindedir. Bu yazdıklarıma karşılıkla senden hemen gizli bir anlaşma istiyorum. Ordularımın Shinano dağlarından geçmesine izin vereceksin. Sonra birlikte Ishido'ya saldıracağız. Ordularımız benim buyruğumda olacak ve saldırı zamanı da tarafımdan seçilecek. Sana ne kadar güvendiğimi göstermek için de oğlum Sudara, karısı Lady Genjiko ve tek erkek torunum olan çocuklarını hemen Takato'ya yolluyorum. Toranaga parşömeni mühürlerken bu yenilmiş bir adamın işi değil diye düşünüyordu. Zataki bunu hemen anlayacaktır. Fakat artık tuzağa yemi koydum. Tek yolum Shinano'nun içinden geçiyor. Zataki sayesinde Osaka düzlüklerine inebilirim. Peki Zataki'nin Ochiba'yı istediği doğru mu? Sonra merdiveni tırmanıp çatıya çıktı. Bir haberci güvercini seçip ayağına küçük silindiri taktı. Güvercini açık bir kutuyla dama bıraktı. Kuş güneşin ilk ışıklarını görür görmez uçacaktı. Bunu annesine yolluyordu. Buntaro'nun kardeşinin topraklarından geçmesi için izin istemekteydi. Tekrar gözleri aşağıda kalan kente gitti. Batı ufkunda hafif bir ışık vardı. Rıhtımın orada barbarın gemisini saran meşaleleri seçebiliyordu. İşte bu da bir silah olabilir dedi ve yine sırları düşünmeye başladı. Sonra içini çekti. Keşke Kiri burada olsaydı. Mariko cilalı metal aynanın önünde duruyordu. Elindeki ince hançer kandilin ışığında pırıl pırıl parlıyordu. Kederle seni kullanmalıyım dedi. Gözleri yaşlarla dolmuştu. İntiharın korkunç bir günah olduğunu biliyorum. Fakat bu utançla nasıl yaşayabilirim? Odada ev gibi sessizdi. Yedo şatosunun etrafında geniş bir hendek ve daha içte de kalın duvarlar vardı. Bu içte kalan bölümde ancak çok sevilen ve güvenilen Hatamoto'ların oturmasına izin veriliyordu. Mariko ayak seslerini duydu. Ön kapı gıcırdayarak açıldı ve hizmetkarlar efendilerini karşılamak için koştular. Kadın hemen bıçağı kuşağının içine sokarak gözyaşlarını sildi. Kısa süre sonra da kapısını açarak saygıyla eğildi. Buntaro hiddetli hiddetli Toranaga'nın tekrar fikrini değiştirdiğini ve kendisine Mishima'ya gitmesini buyurduğunu söyledi. ''Şafak'ta gideceğim.'' Durup karısına baktı. ''Neden ağlıyorsun?'' ''Beni bağışlayın efendim. Sadece bir kadın olduğum ve hayat bana zor geldiği için ağlıyorum. Ayrıca Toranaga sağmaya üzüldüm.'' ''O kırık bir saz artık.
Bunu söylemek beni utandırıyor. Korkunç ama böyle oldu. Savaşa girmeliydik. İşidon'un pis yüzünün karmama gülmesini görmektense savaşa girmeyi yeğlerim.
Doğru, keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Sake mi çay mı içersiniz?
Mariko çay törenindeki gibi senli benli konuşmuyordu artık. Her zamanki gibi ölçülüydü. Buntara dönerek koridorda bekleyen bir uşağı aykırdı.
Çabuk sake getir!
Buntara odaya girince Mariko kapıyı kapattı.
Lütfen üzülmeyin efendim. Banyo hazır ve beğendiğiniz geyşeyi de çağırttım.
Gözlerini kuleye dikmiş olan Buntara patlamak üzereydi.
Madem artık liderlik yapamayacak durumda, yerini Lord Sudara'ya bırakıp istifa etsin. Lord Sudara onun oğlu ve resmi varisi ne?
Evet efendim.
Daha da iyisi Zataki'nin söylediğini yapsın. Yani seppuku. O zaman Zataki ve orduları da bizimle birlikte dövüşürdü. Tüfeklerle Kyoto'ya girebilirdik. Şimdi korkaklar gibi kaçıyoruz. Efendim haklarını kaybetti. Ne? Ne?
Hiddetle kadına döndü.
Beni bağışlayın, ben bir şey söyleyemem. O bizim lordumuz.
Sen daima buyrukları dinlersin değil mi? Neden hep böyle soğuk ve acısın, ha?
Aynayı alarak kadının yüzüne doğru kaldırdı.
Kendine bir bak.
Sizi hoşnut edemiyorsam beni bağışlayın.
Sesi sakindi ve aynaya değil adama bakıyordu.
Sizi kızdırmak istemedim.
Buntar onu dikkatle süzdükten sonra aynayı lake masaya attı.
Seni suçlamadım. Bunu düşünseydim hiç duraklamazdım.
Mariko bağışlanmayacak bir şey yaparak karşılık verdi.
Neden duraklamadınız? Ne yapardınız? Beni öldürür müydünüz? Yoksa daha fazla utanmam için sağ mı bırakırdınız?
Buntarı gürledi. Seni değil, sadece onu suçladım.
Mariko da karşılık olarak, fakat ben sizi suçluyorum diye aykırdı. Beni suçladınız.
Dilini tut!
Beni lordumuzun önünde küçük düşürdünüz. Beni suçladınız ve görevinizi de yapmıyorsunuz. Korkuyorsunuz, korkaksınız.
Buntaro'nun kılıcı kınından sıyrıldı. Mariko sonunda onun kendisini kaybetmesine neden olduğu için zevk duydu. Fakat kılıç havada kaldı.
Bana söz verdin. Kendi tanrımın üzerine söz verdin. Osaka'da. Birlikte ölmeden önce. Bana sözün var ve bunu tutacaksın.
Kadın damarına basmak için tiz bir sesle güldü.
Oh evet büyük lord. Bir kez daha sizin yastığınız olacağım. Fakat sizi hiç de iyi karşılamayacağım.
Buntaro iki eliyle tuttuğu kılıcı köşedeki bir direğe şiddetle vurdu. Kılıç 30 santim kalınlığındaki iyice kurutulmuş sağlam tahtayı kesiverdi. Buntaro kılıcını çıkarmak için çekti ama bu tahtaya iyice girmişti. Öyle uğraşırken çelik kırıldı. Buntaro bir küfür sallayarak kırık sapı ince duvara doğru savurdu ve sarhoş gibi kapıya gitti. Titreyen uşak elinde tepsi ve sake ile bekliyordu. Buntaro tepsiyi de bir vuruşta yere devirdi. Uşak hemen yere diz çöküp alnını asırlara dayayarak dondu kaldı. Buntaro kırdığı kapıya dayandı bir an.
Osaka'ya kadar bekle.
Sendeleyerek evden çıkıp gitti. Mariko bir süre öyle büyülenmiş gibi kaldı, sonra yüzüne biraz renk geldi. Sakin sakin aynasını alarak görüntüsüne baktı, sonra boyanmaya devam etti.
25. ayrının sonu, sayfa 347.